Efendim hayırlı günler aziz dinleyiciler. Bugünkü sohbetimizde sizlerle 100. yılı sebebiyle İstiklal Marşı hakkında bazı bilgileri paylaşacağız. Yani sohbetimizin konusu İstiklal Marşı olacak. Teferruatını Allah ömür verirse Mart ayında kabulü sırasında konuşuruz ama bu Akif ayında, hatırlayın birinci sohbetimizde öyle demiştik, Akif ayında bir de bu konu üzerinde duralım istedim. Çünkü yine son sözlerimi hatırlarsanız diğer sohbetin, Akif Ankara'ya niçin gittiğinin iki cevabı vardı. Birincisi milli mücadeleye katılmak için, yani onun manevi önderi olmak için. İkincisi ise İstiklal Marşı'nı yazmak için demiştik. Şimdi bu konuya başlarken önce bir İstiklal Marşı öncesine bakmak, bize bu marş fikrinin nereden gelip nasıl safhalardan geçtikten sonra intikal ettiğini anlamak ve İstiklal Marşımızın hani bir milli mutabakat metni dedik ya, neden böyle bir metin haline geldiğini kavramak, anlamak için bu geçmişte bir mukayese yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Efendim bizim kültürümüzde İstiklal Marşı dediğimiz zaman karşımıza İstiklal Marşı'ndan önce, yani buna Milli Marş dememiz bu safhada daha doğru, karşımıza bir Osmanlı devresindeki, yani 2. Mahmut'tan itibaren de bunu başlatabiliyoruz, dış temaslar artıp da Avrupa'da adet olduğu üzere bu dış temaslarda bir takım marşlar, milli marşlar çalınması geleneği olunca bizim o temaslarımız sırasında oradaki heyetlerimiz için onların işte sahneye çıkışları, salona girişleri, askeri törenlerdeki karşılaşmalar, şunlar bunlar sebebiyle yapılması, icra edilmesi gereken musiki olarak düşünmemiz lazım. Aslında fazla teferruata girmeden marş kelimesini bir manasıyla, esas manasıyla yürüyüş temposunda bir ritme sahip olan ve yürüyüşü kolaylaştırıcı efendim güftelerin yine aynı şekilde o tempoya uygun bestelerle bestelenmesinden meydana geldiğini biliyoruz. Ancak bizim 2. Mahmut'tan önceki devrelerde bu marş durumumuz hakkında neler olmuştu, neler geçmişti, o konularda bir bilgi verelim. Biz de marş dediğimiz zaman askerlerin yürüyüş tempolarına uygun bir takım güftelerin o tempoda söylenmesi anlaşılmaktadır daha önceleri. Ve bunun için ise bizim klasik musikimizde mehter diye bir şey var. Gerçi mehter yürüyüş temposuna bugünkü icrasıyla çok uygun görünmese bile yine onun icrası sırasında askerler yürüyebiliyorlar. Ama hani iki adım ileri bir adım geri derler ya, onun verdiği törenlerdeki heybeti dışında mehter marşları bizim geleneğimizdeki milli marşlar yerine kaim edilebilecek musiki eserleridir. Ve ben bir tarihte mehter konusunda bir araştırma yaparken Tüzükat-ı Timuriye diye, Timur'un Kanunları diye adı Türkçe'ye tercüme edilmiş bir kitaptır. Orada mehter dediğimiz askeri musikimizin efendim nasıl olması gerektiğine dair bir takım esasların bulunduğunu gördüm. Yani bizde mehter ta Orta Asya'da başlamıştır ve Orta Asya'dan bu tarafa Türklerde böyle bir askeri müzik ve askeri müzik dediğimiz zaman da askeri savaşa coşturacak, harbe koşturacak müzik kabaca anlamamız icap eder. Bunlar var. Ve zaman içinde Selçuklularda da bu var, Osmanlılarda da bu var. Hatta hatırlarsanız Osmanlı Beyliği bir uç bey olduğu zaman Selçuklular ona bir tablu alem gönderdiler. Yani bir davul ve bir de alem gönderdiler ki o alemleri bugünkü mehter marşlarının icrasında gördüğümüz efendim neferatın elinde böyle küçük zillerle yukarıya aşağı sallanarak ses çıkaran ne diyelim ona aletlere benzetebiliriz. O alem tabi bayraktır ama ayrıca da davul ve o bayrağın yanında bu mehteranın elindeki aletleri düşün. Onlar da belli bir tempoyla yukarıya aşağıya kaldırılır, indirilir. Yani bir tempoyu, bir ritmi yakalamış. Zaten davul da tempo manasında en açık havada tempoyu sağlayacak ses olarak karşımıza çıkar. Bu davulun yanına yine bizim musiki geleneğimizde onun gibi açık havada çok ses çıkaracak, yani sesi her yerden duyulacak, yer ve göğü sallayacak demek belki daha uygun. Bir de zurna vardır ki bunlara bu manasıyla bu iki saza meydan sazı da denir. Davul ve zurna. Zaman içinde davul büyütülerek geliştirilmiş ve bu sefer de kös dediğimiz hayvanların, fil olabilir, deve olabilir, at olabilir, iki tarafına bağlanan kocaman, içine bir iki kişinin girebileceği büyük davullar ortaya çıkmış. Dolayısıyla açık hava musikisi diyebileceğimiz bugünkü tabirlerle bir savaş musikisi, bir meydan musikisi ortaya çıkmıştır. Kabaca devam edersek şunu görürüz. Bir milletin istiklalinin ölçüsü olarak bir bayrağı yani alemi, bir de mehteri bulunurdu. Ve bu mehterler eskiden şehirlerde, özellikle baş şehirlerde, önemli şehirlerde, bazı derbentlerde, yol üstündeki kalelerde, hanlarda günde birkaç vakit, çoğu kere de beş vakit ki o da namaz vakitlerine tekabül eder, çalınarak hayatın başlaması ve bitişinin noktaları olurdu. Tabii hayata bir mehter marşıyla, bir mehter türküsüyle, bir mehter musikisiyle başlamak insanı ne kadar hayat ile mücadeleye hazırlayan bir unsurdur. Bunu da ayrıca dinleyenlerin düşünmesinde fayda vardır. Dolayısıyla beş vakitte çalınmak üzere bizim kültürümüzde nevbeti müretteb denilen, yani tertip edilmiş nevbet, sabah namazını vaktinde çalınacak, öğle namazı vaktinde icra edilecek, ikindi namazı vaktinde efendime söyleyeyim vurulacak, akşam namazı vaktinde ki bazen akşam vurulmaz, yatsı vaktinde vurularak hayatın bittiğini, herkesin sabaha kadar istirahate çekilmesi gerektiğini, şehrin, hanların vesairenin kapılarının kapatılacağını, kapanacağını duyuran bir düzenimiz var. Musiki formumuz var, kalıbımız var ve onun da bir takım merasimleri var. Şimdi bu mehter bizim dışarıya gönderdiğimiz heyetlerde yer alıyor, kaynaklara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Dışarıdan bize gelen heyetlerin içinde de onların musikilerini buralarda terennüm edecek heyete dahil müzisyenler bulunabiliyor. Bunları da tarihi kaynaklardan öğrenebiliyoruz, teferruata girmeden söyleyelim. O halde bizim marşımız, milli marşımız hangi havada olmalı? Mehter havasında olmalı. Vaka Sultan II. Mahmud Yeniçeriliği kaldırdıktan sonra mehterhaneyi de, mehterhaneyi tablu alem derler buna. Bir de çadır mehterleri var. Mehterhane-i Hayme adıyla anılan. Bunu kaldırdığı için yani bu Yeniçerilerle özdeşleşmiş, onların savaş alanlarında cesaretini, şecaatini, yiğitliğini savaşa tabir caizse vurun ho diyerek onları coşturucu etkisini artırmak için yapılmış. Bu da ortadan kalkmıştır. Bugün elimizde mehter diye çalınan 3-5 parçanın dışında klasik bu manada mehtere ait bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim size kısaca. Efendim bir tarihte biz bir yabancı, bir İngiliz gelmişti. Bu İngiliz meditasyon yapmakla efendime söyleyeyim kendine bir nevi ruhi tatmin arayan bir şeydi. Onu Bursa'ya götürdük. Bir ulu camide akşam namazı kıldık. O da ben de burada meditasyonumu yapabilir miyim dedi. Yaparsın dedik. Bizim musikimizi özellikle de askeri musikimizi öğrenmek istiyordu. Bursa mehterinin provası varmış. Onu dinlemeye götürdük. Bu prova esnasında teberrüken ona göstermek için bir iki kişi mehter kıyafetlerini girdi ki hatırlayın o kıyafetler bir heybet. Zaten mehterdeki şeylerinde hepsinin cübbeleri, sarıkları, efendime söyleyeyim çevganları o elinde salladıkları şeyler, davul, zurna vesaire. Burada birkaç parça eser dinledi ve gözleri fal taşı gibi açılarak bize dedi ki sizin hala askeri birliktenizde bu çalınıyor mu dedi. Arkadaşlar birbirine latife ettiler. Gavurcuk dediler. Efendime söyleyeyim korktu galiba. Tabii hakikati söyleyince adam hakikaten korkmuş bir oh dedi. Diyor ki bu mehter insanı yerinde duramaz hale getiriyor. Zaten marşların ritimleri de bu ölçülerde insanları hareketlendirecek bir ritme sahip olması gerekiyor. Yok dedik. Aman dedi ya bu marşları eğer dedi harp alanlarında çalındığını ben şimdi okuduğum kadarıyla düşündüm. Bunu duyan adamın ödü patlar dedi. Ki düşünün 7 kat, 12 kat, 8 kat, 9 kat böyle mehterler sazlarının çokluğuna ve azlığına göre isimler alınıyor. 12 kat mehterde 12 tane davul, 12 tane zurna, 12 tane köz bulunduğunu düşünün. Yeri göğü inletir. Zaten mehterde de var ya yeri göğü inletsin diye. Dolayısıyla böyle bir mehter geleneğimiz var. Fakat bizim o zamanlar bunları çoğu kere dışarıya göndermiyoruz. Osmanlı büyük devlet olduğu için başkalarının elçisi geliyor. Onlar gelirken yanlarına musiki heyetleri getiriyorlar. Ve böylece bizim batıyla temaslarımız arttıkça musiki temasımız da başlıyor. Fakat bu temaslarda görüyoruz ki batılılar kendi işte kralları, kraliçeleri kim varsa başlarında onlar için bestelenmiş marşlar icra ediyorlar. Tarihi hatıratlara özellikle baktığımızda bu marşların icrası sırasında bizim heyetlerle ilgili bir marş çalınması icap ettiğinde orkestra şefi bizim işte sefirlere, oradaki ilgililere sizin için hangi marşı çalalım, ne yapalım, milli marşınızı bize notalarını verir misiniz dediklerinde bizde öyle bir şey yok. Mehter'in zaten bizde notası da yok o zamanlar. Yani notaya biz çok sonra geçtik. Bir şey veremiyorlar. Hatta iki vakka vardır çok dikkat çekici. Yine böyle bir ani durum karşısında askeri bir şeyde birlikte Osmanlı gemisi korteje dahil olmuş. Sonradan anlaşılmış bu. İngiltere'de zannediyorum. Orkestra şefi sizin geminiz geçerken biz hangi marşı çalalım diye haber gönderince bizimkiler tutuşmuşlar. Çünkü elde öyle bir marş yok. Davul, zurna, mehter de yok. Bu sefer bizimkiler demişler ki biz bunu söyleriz sadece. Şeyi yok bizde. Söyleyebiliriz. Başlarındaki kişi demiş ki arkadaşlar hangi neyi söyleyelim? Ben bu 18. yüzyılda 19. yüzyılın başlarında olan bir şey. Neyi biliyorsunuz? Şu şarkıyı biliyor musunuz? Mesela entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor, benim yârim güle benziyor diye bir halk şarkısı var. Bunu söyleyebilir miyiz birazdan? Söyleyemeyiz. Şunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Öbürünü söyleyelim. O zaman ne yapabiliriz? Birisi diyor ki tekbir getirelim diyor. Tekbir getiriliyor hep beraber bizim gemi geçerken. Bu sefer orkestra şefi program bittikten sonra hemen koşuyor. Aman bu ne ilahi bir sadadır diyor. Bu Itri'nin muhteşem bestesi biliyorsunuz. Ve Segah makamında bunun diyor notasını verin. Diyorlar ki biz bunu biliyoruz, notasını size inşallah İstanbul'dan isteriz gelir. Yani diyeceğim şey, bakın bizim kayıtları geçen en eski marşımız olarak Itri'nin tekbirini düşünebiliriz. Sonra bir başka hadise, bu sefer gene neyi getirelim diyorlar? Salat-ı Ümmiye'yi getiriyorlar. Hep birazdan onu okuyorlar. Yani marş olarak. Daha sonraki devirlerde yine böyle bir tören zuhur ettiğinde, okunması icap ettiğinde, yine de oradaki mesul arkadaş onu okuyalım, bunu okuyalım, şunu okuyalım diyor. Sonunda Sivastopol marşını, Sivastopol içinde yatar gemiler diye, hani hepimizin bugün de icra edildiğini bildiğimiz marş yahut işte şarkı, o Sivastopol türküsü denir ona, onu okuyorlar. Şimdi bu işler bu halde bir takım sıkıntılara ufak tefek sebep olunca, bu sefer Sultan II. Mahmut döneminde Yeniçerilik'te kaldırıldıktan sonra Batı askeri sistemine uygun bir şekilde Asakir-i Muhammediye kurulup da onlara da böyle bir marş icap ettiğine de, bu sefer Batı'dan gelen musiki, askeri musiki hocaları bu askerlerin yürüyüş marşlarını belirliyorlar ve bunlara da bir de şey söyleniyor, onlardan isteniyor. Bizim milli marşımız yerine geçecek bir marş isteniyor. Çünkü başka milletlerin marşlarına baktığımız zaman o milli marşlar Avrupa'da aşağı yukarı 16. asırdan bu tarafa geldiğini görüyoruz. Ve o marşların da hepsi müzikal eserler. Yani saz eserleri, sözleri çoğunun yok. Şimdi böyle bir ortamda 2. Mahmut'ta bir marş, resmi törenlerde icra edilmek üzere bir marş bestelenmesini istiyor. Ama kimden, kendisi de müzisyen olmasına rağmen kimden isteyecekler? Tabii orduyu eğitmek üzere Avrupa'dan gelen askerler ve onların içlerindeki müzisyenlerden. Onlar da bizim için marş besteliyorlar. Ama Avrupa'nın daha önceki marşlarına bakalım. Bunlardan bir tanesi İngiliz milli marşıdır. Hala bu marşın çeşitli kısımları sözlü olarak da okunuyor. Ve bu marşta şöyle diyor: God save our gracious king. God save our land. God save us all. Yani ne demek? Allah iyi yürekli kralımızı, kraliçemizi korusun. Allah vatanımızı korusun. Allah hepimizi korusun. Bu 1740'lardan bu tarafa kraliyet törenlerinde kullanılıyorken 1825'te milli marş olarak kabul ediliyor. Yani böyle bir eskiliği var ve sözlerine bakın. Allah vatanımızı korusun, Allah hepimizi korusun, Allah kralımızı korusun. Bu sebeple Avrupa'da bestelenen ve daha sonra bestelenen marşlarda hemen hemen bu üç unsur mutlaka yerini alıyor. Bir, o sırada hanedanla idare ediyor. Yani saltanat varsa kral ve kraliçe onları korusun diye bir dua manasında sözler var. Sonra vatanı korusun. Sonra da halkı, ahaliyi, milletimizi korusun diye anlamamız lazım. Böyle bir şey oluyor. Şimdi 1740'lardan sonra 1792'de bir subayın bestelediği bir marş ortaya çıkıyor ve bu bütün milletlerin milli marşları olarak milli marşlarına örnek olarak seçiliyor. Sohbetimizin bu kısmını orada bitirelim. İkinci kısmında da devam edelim inşallah.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Aziz dinleyicilerimiz, bu Marsel Gözden, yani Türkçesi Marsilyalı olarak Türkçe'ye tercüme edilebilir. Şarkısı bir subay tarafından besteleniyor. İleri kardeşler, vatan için ileri, şan ve şeref günü işte geldi, çattı diye başlıyor. Bu marş efendim krallık devrinde, kralların daha doğrusu Fransız ihtilalinin sembolü, krallığın yıkılmasına karşı bir sembol oluyor ve bunu bir halk türküsü halinde yaygınlaşıyor. Efendim saraya yapılan baskında askerler bunu söyleyerek hücum ediyorlar ve daha sonra bu Fransız ihtilalinin sembol marşı haline geliyor ve milli marşı olarak kabul ediliyor. Fakat Napolyon bu ihtilalden sonra tekrar kral olduğunda bu marşı yasaklıyor. 1879'da bu sefer Fransız milli marşı olarak kabul ediliyor ve neredeyse daha sonraki marşlarda bu marş örnek alınıyor. Efendim Almanya'ya baktığımızda Das Lied der Deutschen isimli şiir. Buna da kısaca Deutschen Lied diyorlar. Yani Almanya'nın marşı. 1841'de ünlü Alman şairi August Heinrich Hoffmann tarafından besteleniyor, yani söyleniyor güftesi. Avustralyalı klasik müzik bestecisi Haydn tarafından da besteleniyor. Bu şiir 1922'ye kadar geliyor bu beste. 1922'de de Alman Milli Marşı olarak kabul ediliyor. Naziler bu marşın bazı kıtalarını okuyorlar ve mesela Almanya her şeyin üzerindedir diye bir cümlesi var. Nazilikten sonra, yani Naziliğin yıkılmasından sonra efendim bu kısım okunması yasaklanmış oluyor ve birlik, adalet, özgürlük diye başlayan üçüncü kıtası aynı melodiyle okunuyor. Burada Avrupa'nın dışına şöyle bir baktığımızda karşımıza Amerikan Milli Marşı çıkıyor. Bu da ibret verici bana göre. 13 Eylül 1814 tarihinde Fort McHenry'nin İngiliz ordusuna karşı savunması sırasında, burası bir liman şehri, şair Francis Scott Key tarafından yazılmıştır. Halk arasında İngilizlerin To Anacreon in Heaven isimli meyhane şarkısının namelerine uydurularak okunmaya başlamıştır. Şimdi bakın, Amerikan Milli Marşı meyhanelerde insanların coştukları sırada okudukları bir marşın namesine uydurularak yapılıyor ve 1931 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin çıkardığı bir kanunla Amerikan Milli Marşı ilan ediliyor. Günümüzde ise bu marşın sadece bayrakla ilgili kısmı okunuyor ki o da bizim bayrağımız yücedir, bizim bayrağımız en yüksektedir manalarına gelen kısımdır. Bu marş geçirdiği tarihi sürece göre, diğer Alman marşında da bu var, hep değişik kıtaları zamana ve zemine uygun olarak okunan marşlardan. Ama dikkat buyurun, bu marşı kaynaklar şunu söylüyorlar: Amerikan Milli Marşı uluslararası temaslar dışında pek okunmamıştır ve marşı bilenlerin sayısı da %1'den fazla değildir diyorlar. Yani Amerikalılar, efendime söyleyeyim, milli marşlarını çoğu kere bilmiyorlar. Sadece törenlerde şurada burada müziği icra ediliyor. Şimdi bu kısa tarihi özet. Arap dünyasına geçmeyelim diye düşüneceğim ama şunu söyleyelim kısaca. Onlarda da bizden sonra bu işler Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra zuhur ettiği için onların da kayda değer, böyle bir güfte itibariyle kayda değer bir şeyleri yok. Çoğunu da yabancılar bestelemiştir. Mesela Burdur'da bu sene katıldığım sempozyumda, Mehmet Akif Üniversitesi'nde bir sempozyum icra edildi. Orada bir Mısırlı hoca hanım Mısır Milli Marşı'nın 5 kere değiştiğini söyledi. Ta Mehmet Ali Paşa'nın hükümranlığından bu tarafa. Ben Mısır'da bulunduğum yıllarda o marşın en çok tekrarlanan kısmı hatırımda kalmıştır. O da biladi biladi biladi leki hubbi ve fuadi. Yani vatanım vatanım vatanım, sevgim ve aşkım senin içindir, kalbim senin için çarpmaktadır. Nakarat en çok tekrarlanan kısmı bu. Yani orada da yapılan değişiklikler dolayısıyla kim hükümetteyse hanedan olarak onun ismi, sonra vatan öne çıkmaktadır. İran Marşı'nda da 5-6 kere değişiklik olmuştur. Orada da her devirde uygun havaya sahip, uygun güfteye sahip demek daha doğrudur. Başlangıçta Mısır Marşı'nı da yabancılar bestelemiştir. Efendim İran Marşı'nı da yabancılar bestelemiştir. Sonra o yabancıların yetiştirdiği ve Batı musikisi tesirinde icrayı sanat eden, yani Batı musikisini seslendiren yerli sanatkarlar bu marşları ortaya koymuşlardır. Netice itibariyle şu anlaşılıyor ki milli marş dediğimiz zaman en eskisi 16. 17. asra gidiyor. Zamanla değişiklikler gösteriyor. Ancak 20. asırdan sonra her millet kendi sınırlarına, devletine sahip olduğu zaman bir takım marşlar yazılıyor, besteleniyor. O milletin hayatında devam eden ihtilaller, iktidar değişiklikleri, şunlar bunlarla da marşlar değişiklik gösteriyor. Yani bizim milli marşımızı yahut Osmanlı'nın Orta Doğu'dan ve dünyanın çoğundan çekilmesinden sonra zuhur ettiği için bu marşların da kayda değer bir, en azından bizim marşımızla karşılaştırıldığında kayda değer bir mutabakat metni kabul edilecek bir özelliğinin bulunmadığını söylersek onlara saygısızlık etmiş olmayız. Bizim marşımızın ne kadar önemli ve değerli olduğunu ifade etmiş oluruz. Ancak hatırlayın, bu Fransız Milli Marşı'ndan bahsettiğimiz zaman söyledik. Bu marş Fransız İhtilali'nin, yani o ihtilalinin sloganı hürriyet idi. Bize intikal ettiğinde hürriyet ve müsavat, yani eşitlik haline geldi. O marş bizde de çok, Osmanlı devrinde de beğenilmiştir. Neden? Çünkü Osmanlı aydınları bu devrede devlet eliyle başlayan batılılaşma harekatı sırasında bu marşı Fransa için öğrenmişler. Zaten o zamanın geçerli yabancı dilde Fransızca olduğu için ve hemen hepsi bizde bu marş hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Güftenin vatan, hürriyet ve cumhuriyet kavramları üzerine kurulu olmasından dolayı ve bizde de biliyorsunuz batılılaşmadan sonra saltanatın tebdili meselesinde efendim yavaş yavaş sesler çıkmaya başlamıştı ve bunlar bu marşı da kendi aralarında söyledikleri gizli toplantılarında bizim aydınlarımızın söyledikleri tarihi kayıtlara geçmiş. Nitekim Ebu Ziya Tevfik Namık Kemal'in coştuğu zamanlarda çok sevdiği ve tamamını, yani Fransızca güftesinin tamamını ezbere bildiği Marseillez'ü bestecisini kıskandıracak bir eda ve gür bir sada ile okuduğunu nakletmektedir. Yani o kadar etkili ki Namık Kemal gibi bir insan marşın tamamını aslında ezbere biliyor ve onu bestecisini kıskandıracak bir eda ve gür sada ile okuyabiliyor. Bu o devrin hemen hemen hürriyet taraftarı olan, hani kaba tabirle söyleyeyim, Sultan Abdülhamid'e karşı bulunan o ittihatçılar, işte gençlükler, Jön Türkler vesaire, onların hepsinin bildiği bir şey. Ve sadece Namık Kemal değil, hürriyet taraftarı ve istibdada karşı mücadele ettiğini düşünen pek çok aydın arasında bu marş özel bir yere ve manaya sahip olmuştur. Şimdi hatıra şöyle bir soru gelebilir. Mehmet Akif'in bu konuda bu marş hakkındaki kanaati nedir? Mehmet Akif'in bu konuda herhangi bir kanaatini ifade eden yahut bu konuda bir özentisini ifade eden bir bilgimiz yok. Zaten Mehmet Akif doğrudan doğruya Kur'an'dan ilham almayı ve kendi kültürüne, vatanına, medeniyetine sahip çıkmayı öne alan bir şair olduğu için Marseillez'ü benimsemesi pek mümkün görünmüyor. Bunu söyleyerek geçelim. Burada bir şey daha var, onu da ekleyelim. Bakın, Marseillez'ü söyleyen ve benimseyen Osmanlı aydınları İstanbul'un işgali sırasında ne kadar acı içinde bu marşı İstanbul'u işgal eden birliklerin söyleyerek İstanbul sokaklarında yürüdüğünü söyleyerek nasıl bir ızdırap içinde kaldıklarını bir romancımız şöyle diyor. Mondros Mütarekçisi'nden sonra İstanbul'a adım atan müttefik işgal birlikleri arasında bulunan Fransız işgal askerlerinden bu marş duyulunca adeta aydınlar arasında onulmaz bir gönül yarası açılmış. Niye? Vaktiyle onlar da söylüyordular ya bu marşı gizli toplantılarında, beğeniyordular ya. Fakat Fransız askerleri İstanbul'un işgalinde bu marşı alenen söyledikleri zaman bir inkisarı hayal derler eskiler. Hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz. Ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler isimli bir romanı var. Bu romanın kahramanlarından Cemal, Bab-ı Ali yokuşunda süngü takmış bir Fransız kıtasının bu marşı söyleyerek yürüdüğünü görünce bir cümle söylemiş. Onu da Ahmet Hamdi Tanpınar, işte romanın kahramanının ağzından bize nakletmiş. Bakın şöyle diyor. Daha Bab-ı Ali yokuşunda süngü takmış bir Fransız kıtasının başlarında mahut Marseillez muntazam bir yürüyüşle yukarıya doğru çıktığını gördüm. Romanın kahramanı Fransız askerlerinin yürürken Bab-ı Ali'den yukarıya çıktıklarını ve bu marş söylediklerini görüyor. Bu ihtilal ve insanlık türküsü. Bakın kafada bu ihtilal türküsünün aynı zamanda insanlık türküsü olduğuna dair bir yerleşmiş kanaat var. Bir işgal müfrezesine hiç yakışmıyordu. İşgal müfrezesi niye bu marşı söyleyerek gidiyor? Ya adamların güçlerini, kuvvetlerini, askeri başarılarını perçinleyen bir marş olarak bunu söylemelerinden tabii bir şey yok. Ve seni işgal ettikleri zamanda da bunu söyler, sen de artık haline ne yapacaksın? Razı olacaksın, başka çare yok. hiç yakışmıyordu diyor. İçim garip bir isyanla dolu, ters yüz döndüm ve bir tramvaya atladım. Yani o marşı dinlememek için geri dönüp bir tramvaya binmiş Cemal. Fakat bindiğim tramvay onlara çarşı kapıda yetişti. Ya selam. Bu sefer de Le Madelon, Madelon'u dinlemeye mecbur kaldım. Bu da Birinci Dünya Savaşı sırasında meşhur olan bir Fransız şarkısıdır. Demek ki Marseillez gibi onu da biliyormuş bizimkiler. Sonradan yaptıkları harp edebiyatında o kadar adı geçen bu türkü tüylerimi diken diken etti. Yani ikinci darbe, ikinci şamar oluyor. Birincisi Marseillez, ikincisi Madelon. Dolayısıyla bunlar haddi zatında belki güzel şeylerdi. Bakın insanın önceden şartlanması farklı bir şey. Şartlandığın için güzel bir şey olarak onları kabul edebiliyorsun. Aslında onlar için de güzel bir şey. Zaferi kazanmışlar, gelmişler, kendilerini coşturacak şarkılarla askerlerini yürütüyorlar. Ama bizim için öyle değil. Ve fakat biz onların bu şarkılarını da o kadar benimsemişiz ki, yani kraldan fazla kralcı olmuşuz ki, efendim buna tahammül edemiyoruz. Bunlar haddi zatında belki güzel şeylerdi, fakat benim İstanbul'umda ne işleri vardı? Çok manidar değil mi? Biz harbe girmekle hata ettikse, bu muameleyi onlar yaparak bu hatayı devam ettirmeli miydiler? Efendim, şimdi bu, hani Mehmet Akif'in İstiklal Marşı, tek dişi kalmış canavar var ya, medeniyete canavar dediği için tenkit ediyor. İşte o günün canavar medeniyeti Fransız'dı, bugünün canavar medeniyeti Amerika ve medeniyet insan hakkı, hürriyet vesaire, saygı, sevgi bunlara bakmıyor. Kuvvetin varsa masaya yumruğunu vuruyorsun, benim dediğim olur diyorsun. Hatta vardı ya, ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur. Biraz daha karikatürize edelim. Böylelikle medeniyet vesaire o insanın kendinedir. Ama asırlarca bütün dünyaya medeniyet dağıtan bizim kültürümüzde ne işgal ettiğimiz yerlerde böyle bir şey yaptık, ne katliamda yaptık, ne onları rencide ettik. Düşünün hadisleri, ayetleri ve onların ecdat tarafından tatbikatını, böyle bir şeyi hiçbir zaman tarih kat etmiyor. Onun için bizim İstiklal Marşı konu sırasında, meclisteki müzakereler sırasında Akif'in marşını beğenmeyenler durmadan kalkıp oturuyorlar. Tabiri caizse hop kalkıp hop oturuyorlar ve efendim bu olmaz diyorlar. Tunalı Hilmi diye bir zat var. Onu da okuyun, yani tanıyın kim olduğunu. Diyor ki bu Marseillez'e hiç benzemiyor diyor. Evet, benzemez. Çünkü bu Marseillez gibi bir yeri koşup basarken o askerlere cesaret verecek bir türkü değil. Bu milletin istiklalinin simgesi diyorlar ya, ne diyelim onun yerine şimdi, alameti farikası olmuş bir marştır. Zaten marşın güftesinin ve bestesinin sonradan değiştirilmesi meselesi gündeme geldiğinde hep bu sizin başınızı ağartmak bahasına aktardığım bu Marseillez örneğinden kaynaklanıyor. Bu sohbetimiz de burada sona erdirelim. İnşallah bu sefer bizim İstiklal Marşımızdan önceki Osmanlı hükümeti marşlarından bahsederek ve sonra da sözü İstiklal Marşı'na getirerek bir başka sohbetimize mevzu olarak alalım. Kalın sağlıcakla efendim.